Ayrım 52, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 602. Fransızın yüzü hayalet gibi bembeyazdı. Duyduklarına inanmak istemiyormuş gibi başını iki yana salladı. Gözlerini Folkman'ın gözlerine dikerek fısıldar gibi konuştu. ''Bunu nereden biliyorsun?'' ''İnan bana Andre, dediğim gibi olacak. Bu mesaj bunu kanıtlıyor. Bunun ardındaki insanların Alman polisi içinde yandaşları, destekçileri var. Alman ordusunda da. Başarmak istiyorlarsa ordu ile polisi yanlarına almak zorundalar. Eğer Alman masasına söylersen bu adamlara haber uçurulma ihtimali artar.'' Delon kuşkuyla baktı. ''Anlamıyorum, neden plütonyum?'' ''Başkalarının karışmasını önlemek için. Bu tek mantıklı açıklama. Almanya'nın hiç kendi nükleer silah stoku olmadı. Ellerinde nükleer silah olunca bu adamlar her şeyi dener. Bence artık nükleer silahları var.'' Delon yavaşça döndü. Kanepenin yanına gidip çöktü. Kararsızdı. Kararsızlığı da yüzünden okunuyordu. Alnı düşüncelerle kırıştı. Büyük ellerini sıkıp yumruk yaptı. Yeniden açtı. Ellerini kaldırıp alnına kapadı. Folkman onu izledi. Ona bir de Schmelz'i anlatmak, şaşkınlığını daha da arttırmak olacaktı. Folkman bu bölümü es geçmeye karar verdi. Delon uzun bir süre derin şok içinde öylece oturdu. Başını kaldırıp Folkman'ın gözlerine baktığında anlatılanların gerçek olduğuna inanmıştı. Oturduğu yerde öne eğilip kafasını salladı.
''Benden istediğini yapamam Joe. Böyle bir riske giremem. Benden yapamayacağın bir şey istiyorsun.''
Fransızın mavi gözleri yardım istercesine Falkman'a bakıyordu.
''Kız yakınım mıydı?''
''Evet.''
''Öyleyse duyguların mantığını engelliyor, bunun farkında mısın?''
Falkman başını salladı. ''Yanılıyorsun Andre, inan bana yanılıyorsun.''
''Öyleyse sana bir soru sorayım, bu insanlar kaç taraftarları var?''
''Bilmiyorum Andre, ama ellerindeki malzemeyle taraftara falan ihtiyaçları yok. Artık tüm ülkeyi rehin alacaklar.''
Delon bir an düşündü. ''Sabahına ihtiyacın olduğunu söyledin. Ne yapmayı düşünüyorsun?''
''Onların Münih'te Kesser diye bir adamları var. Plütonyumun nerede saklandığını biliyor olabilir. Bana 8 saat ver. Eğer bulamazsam seni arayacağım. Sen de seninkilere haber verirsin. Her bölüm başkanına kendin git. Ama Alman masasından uzak dur. Ötekilere sana söylediklerimi anlat. Berlin'de güvendiğim insanlar var ama onlarla önce tek başıma görüşmek istiyorum. Yapılacak ilk iş malzemenin yerini bulmak, sonra da bizimkilere bildirmek. Asunción'dan gelen mesaj elinde. Mesajı seninkilere, ötekilere göster, onlara ne yapmak niyetinde olduğumu anlat.''
''Bu ihtilal ne zaman yapılacak?''
''Sanırım çok yakında. Noel geldi. Avrupa'daki ordulardan çoğu personelini tatile gönderdi. Kimse böyle bir şey beklemiyordur.''
Delon endişeyle Folkman'a baktı. ''Ya 8 saat içinde senden bir haber alamazsam?''
''O zaman iş hükümetlerimize kalır. Eğer iş bu insanları durdurmak için Alman sınırlarını aşmaya varırsa, umarım böyle bir kararı alacak cesaretleri olur.''
Delon derin bir nefes alıp alnını silince Folkman Fransız'ın önerisini kabul edeceğini anladı. ''Mesajın kopyası bende kalabilir mi?'' diye sordu Folkman. ''Evet, aslı hala Bodrum'daki kasada.''
''Sana ulaşabileceğim bir numara ver Andre.''
Fransız bir kağıt parçasına numarayı yazıp Folkman'a uzattı. ''Güvenlik masası numarasıyla ötekilerini biliyorsun. Merkezde kalacağım. Ama eğer bana ulaşamazsan bu da özel hattım. Hatlar patlamadan zarar görmüştü. Ama sen telefon etmeden biraz önce acil hatları yamamayı başardık. Geri döner dönmez güvenli bir hattan kısım başkanlarını arayacağım. Umarım bana inanırlar.'' Genç adam başını kaldırdı. ''Yardım istemediğinden emin misin?''
Folkman başını salladı. ''Zaman yok Andre.''
Genç Fransızın suratındaki ter damlalarını gördü. ''Böyle davranmakla doğrusunu yaptığına emin misin Joe?''
''Bu tek yol Andre, inan bana.''
''İyi şanslar dostum.''
Folkman Kiel yoluna çıktı. Münih'e 3 saatte varabileceğini düşündü. Bunun için ana otoyoldan ayrılmaması ve kara ormanlardan geçip Herrenberg'e giden yoldan kaçınması gerekiyordu. Ulm otoyoluna saptığında yeniden kar başladı. 2 saat kadar sonra Augsburg'a girdiğinde de tipiye dönüştü. Wittenberg tarlaları bembeyazdı. Trafik rahatlamıştı. Augsburg'dan çıkarken Münih'e giden yolun sağ şeridinde Alman ordusuna ait 12 personel taşıyıcı ile 6 kamyon gördü.
Folkman ordu kamyonlarını sollarken kalbinin daha hızlı çarpmaya başladığını hissetti. Kamyonların kapısına yazılı birlik numaralarını okumaya çalıştı ama arabaların üzeri kar ve çamur kaplıydı. 15 dakika kadar sonra önüne ilk çıkan benzin istasyonuna girdi. Telefon kulübesinden bir konuşma yaptı. Konuşma bir dakikadan da az sürdü. Hızla arabasına binip Münih yoluna dönmeden önce saatine baktı. Onu çeyrek geçiyordu. 53. Kısım Berlin 20.15. Kerim Özçelik Vanze'deki kalabalık tren istasyonundan çıktı. Elinde evrak çantası, üzerinde paltosu, atkısı ve yün eldivenleriyle göle doğru gitti. İki sokak lambası arasındaki gölgeye girince durdu. Durduğu yerden karanlık iskeleleri, kışı geçirmek için bağlanmış turist teknelerini gördü. Kabarmış dalgaları yalayarak geçen rüzgar buz gibiydi, üstelik de ısırıyordu. Damarlarındaki adrenalin o kadar artmıştı ki soğuğa aldırmadı bile. İstasyondan çıkarken izlenmediğinden emin olmak istemişti. Şimdi de arkasını bir kez daha kolaçan etti. Sigara yakmak için uzunca bir süre bekledi. Soluğu buharlaşarak havaya karışırken önce göl yönündeki karanlığa, sonra da arkasına baktı. Peşinde kimseyi göremedi. Etrafta sadece istasyondan çıkan işçiler ya da kente alışverişe gidip de geç dönen insanlar vardı. Hiçbiri de ona en ufak bir ilgi göstermemiş, yanından geçip gitmişlerdi. Birkaç saniye daha bekledi, sonra göl kenarına giden dar yola saptı. Eve varması 10 dakika sürdü. Alt katın ışıklarının yandığını, pencerenin önünde de büyük bir Noel ağacı olduğunu gördü. Evin önünden geçerken kapının üzerindeki ışığın yanmadığını fark etti. Tam beklediği gibi. Evin arkasına dolanan dar patikaya saptı. Daha önceden belirlediği küçük kapıyı buldu. Kapının tahta mandalını kaldırarak içeri sızdı. Gözleri dikkatle çevresini tarıyordu. Çevredeki evlerin etrafı yüksek ağaçlarla çevriliydi. Komşuların gizlenme merakı onun görülmesini de engelleyecekti. Evin arkasında ışık yoktu ama açık bodrum penceresini gördü. Hızla çimenlerin üzerinden geçip pencerenin yanında diz çöktü. Pencerenin genişliği ancak onun geçebileceği kadardı. Birkaç saniye sonra bodrumda durmuş, soluğunu düzenlemeye çalışıyordu. Pencereyi kapatıp sürgüsünü itti, sonra kalem tipi fenerini çıkararak çevresinde gezdirdi. Duvarları limon yeşiline boyanmış odanın penceresinin karşısındaki duvarın dibine 5 tahta sandık dizilmişti. Pencerenin altında sağda kırmızı kadife kaplı, dar ve sandıklı bir kanepe, daha ötede de yukarıya çıkan ahşap basamakları gördü. Çantasını yere bırakıp sessizce merdivenleri tırmandı. Basamakların gıcırdamaması için mümkün olduğunca kenara basmaya özen gösterdi. Tepeye vardığında kapının tokmağını tuttu, kapıyı biraz araladı. Evde bir yerlerden gelen hafif bir müzik sesi duydu. Yüzüne tatlı bir sıcaklık çarparken yukarıya, yatak odalarına çıkan merdivenlere baktı. Kızı göremedi ama koridordaki belli belirsiz parfüm kokusu onun evde olduğunu kanıtlıyordu. Kapıyı kapattı, merdivenlerden tekrar bodruma indi. Dar kanepenin yanına yaklaştı. Kapağı kaldırıp feneri tuttu. Naftalin kokusu sinmiş, eski kadın kıyafetlerine baktı. Kazaklar, renkli kayak pantolonları, işlemeli ve buruşuk iç çamaşırları. Kapağı kapattı, kanepenin üzerine oturarak çantasını kucağına aldı, açtı. İçinden Beretta tabancayı, susturucuyu, iki dolu şarjörü çıkardıktan sonra çantayı tekrar kapattı, yanına yere bıraktı. Fransız yapımı Unix susturucuyu vidalamak, dolu şarjörlerden birini tabancanın kabzasına yerleştirmek 20 saniyesini aldı. Tıkırtıdan şarjörün yerine oturduğunu anlayınca yediğini sol cebine kaydırdı. Beretta'nın emniyetini açmadı ama tabancayı bacaklarının biraz üzerinde tuttu. O sabah Witzleben'deki küçük otelde bir oda tuttuktan sonra trene binip Wannsee'ye gelmiş, iki kere evin önünden geçmiş, sonra da arazinin arkasına dolanan dar patikaya sapmıştı. Bütün bunları yaparken de evi ve bahçeleri dikkatle incelemiş, gördükleriyle Alman'ın Stockholm'de verdiği haritayı karşılaştırmıştı. Gölün çevresindeki patikaları, dar sokakları arşınlayarak bir saat geçirmiş, çevresini iyice tanımaya çalışmıştı. Daha sonra tekrar trene binip Wiesleben'e dönmüş, otele gidip odasına çıkmıştı. Oda kapısı birkaç dakika sonra vuruldu. Kapının eşiğinde duran sarışın genç bir süre onu süzdükten sonra kahverengi kağıda sarılı paketi uzatmıştı. Öz çelik adam gittikten sonra paketi açmış, plastik bir torbada yeni yağlanmış Beretta ile susturucuyu, 9 milimetrelik mermi dolu iki şarjörü görmüştü. Stockholm dışındaki ormanda 10 saat boyunca kullanmak için eğitim gördüğü tabanca, sert cisimlere 10 adımdan ateş etmek, usta bir nişancı olarak görülmesine en çok kendisi şaşırmıştı. Ama öz çelik bunun ustalıktan çok geri dönülmez amacına bağlı olduğunu düşünüyordu. Mavi menevişli tabancanın mekanizmasını, susturucuyu ve şarjörleri inceleyip denedikten sonra çantasının içindeki süngerlerin arasındaki yuvalara yerleştirmişti. Sonra yatağına uzanıp peş peşe 4 sigara içmişti. Gözlerini kapatıp biraz uyumaya çalıştığında damarlarındaki adrenalin onu uyanık kalmaya zorladığından yataktan kalkmış, banyoya girerek tıraş olmuş, küveti sıcak suyla doldurmuştu. Buharlar çıkaran kaynar suyun içinde neredeyse bir saate yakın kalmış, planını sonunda başı ağrıyana kadar yeniden düşünmüştü. Sonra da kurulanmış ve temiz çamaşırlar yeni bir elbise giymişti. Bavulunu bırakacaktı. Mavi seccadesini yanında getirmemişti. Ama yatağın yanında küçük bir kırmızı kilim vardı. Kilimi özenle doğu yönünde serdi. Sonra da üzerinde namaz kıldı. Elleriyle yüzünü sıvazlayıp ayağa kalkmadan önce Leyla için son bir dua okudu. 5 dakika sonra odanın kapısını kilitlemiş, sokağa çıkıp tren istasyonuna yönelmişti. Şimdi ise soğuk bodrumda oturuyordu. Saatine baktı, 8:45. 4 saat daha. 4 saat sonra Dolman ölmüş olacak, Leyla'nın intikamı alınacaktı. Feneri söndürdü, karanlıkta sabırla beklemeye hazırlandı. Duyduğu tek ses kendi soluklarıyla yukarıdan bir yerden gelen hafif müzikti. Münih. Volkmann Starnberg'deki evin önünde durduğunda saat tam 10:45'ti. Ford evin önünde dururken Ivan Molke kapının önüne hafifçe yağan karın altına çıktı. Hiç zaman kaybetmeden Volkmann'ı güçlü bir ateşin yandığı lambri kaplı çalışma odasına götürdü. İkisi de oturduktan sonra ''Telefonda çok kısa konuştun Joe'' dedi Molke ciddi bir sesle. ''Anlattıklarının Strasbourg'da olanlarla bir ilgisi var mı? Biraz önce haberlerde duydum.'' Volkmann bir süre bir şey söylemeden Molke'ye baktı. Sonunda konuşmaya başladığında sesi duygu doluydu. Bütün olanları anlatması 5 dakikasını aldı. Anlatırken Molke'nin yüzüne baktı. Önce inanamama, sonra inanamamayla karışık korku. Volkmann sözlerini bitirince Molke şaşkın ve inanmaz gözlerle bakıyordu. ''Bu yeni bir şaka falan mı?'' ''Şaka maka değil Ivan, beni tanırsın.'' Molke başını iki yana salladı. Volkmann'ın yüzündeki ciddiyeti görmüştü. Çalışma masasına uzanıp sigara paketini aldı. İçinden bir sigara çıkarıp titreyen ellerle yaktı. ''Tanrım'' dedi soluk soluğa. Yüzü kireç gibi oldu. Konuşmaya başladığında sesi titriyordu. ''Fotoğraftaki kız hakkında söylediklerinden eminsin değil mi?'' Hannah Richter hiç kuşku duymadan kim olduğunu söyledi. Gerisi tahmin ama saçma değil. Bütün olanları da düşünürsen parçaları bir araya getirmek kolaylaşıyor. Karl Schmelz, Adolf Hitler'in oğlu mu yani? Molke başını sallayarak ayağa kalktı. Bu çılgınca bir fikir Joe. Yüzü ölü gibi bembeyazdı. Neonazi bir darbe, tamam buna inanırım ama yeni bir Hitler'e asla Joe. Asla, olamaz. Ivan Molke başını sallayıp dururken Volkmann cebinden Asunsyon'dan gelen mesajı çıkardı. Çalışma masasının üzerine bıraktı. Molke kağıttakileri okudu. Bir süre sonra sanki düş görüyormuş gibi başını kaldırdı. Sallanarak ateşi yanına gitti. Dönüp Volkmann'a baktı. ''Bunun gerçek olmadığını söyle Joe. Söyle hadi. Bana düş gördüğümü, bunun da bir kabus olduğunu söyle.''
''Keşke söyleyebilsem.''
''Adamlarımı izleyenler sence Kesserinkiler miydi?''
''Bilmiyorum Ivan ama mümkündür. Son görüşmemizden beri evini gözleyen ya da peşine takılan kimse gördün mü?''
Molke başını salladı. ''Sanırım hayır. Üstelik dikkat de ettim Joe, inan bana. Adamlarımın başına gelenlerden sonra her zamankinden daha dikkatli davrandım.''
Molke sağ elini pantolonunun cebine sokup küçük bir otomatik Browning çıkardı. Avucunda tartar gibi yaptı.
''Tehlikeye atılmamak için ne gerekiyorsa yaptım, bunu yanımdan ayırmıyorum.''
Molke güçlükle yutkunarak tabancayı masanın üzerine koydu.
''Kızın nerede olduğuna dair bir fikrin var mı?'' Hala hayattaysa Kester'in adamlarının yanında bir yerde. Ya Schmelz nerede olduğunu biliyor musun? Folkman başını salladı. Meksiko City'de olanlardan sonra çoktan Almanya'ya geldiğini düşünüyorum. Eğer gelmediyse de yakında gelecektir. Molke uzun süre boş gözlerle Folkman'a baktı, sonra benden ne istiyorsun dedi. İçişleri Bakanlığı'nda yetkili birini tanıyor musun? Canını emanet edebileceğim birini. Molke soluk bir yüzle, o heriflere o kadar güvenebileceğimi sanmıyorum dedi. Hepsi de yükselme peşinde. Ama senatoda birbirimize senli benli hitap ettiğimiz Grinzing diye biri var. Şu anda ondan başka beni dinleyecek birini düşünemiyorum. O zaman senden ona bu akşam elden bir mektup götürmeni istiyorum. Okuduğundan emin olmak gerek. Mektupta sana anlattığım her şeyi, şüphelerimi yazacağım. Karl Schmelz dışında her şeyi. Eminim Grinzing sana benim hakkımda bazı sorular sormak isteyecektir. Folkman durakladı. Deli olup olmadığımı falan, mektubun bir şaka olup olmadığını, mektubun içeriğini kendi başına değerlendirmek zorunda. Benimle ilgili sorularına gelince elinden geldiğince dürüst olmanı istiyorum. Ona sadece geçmişimi, neler yaptığımı anlat. Bana güvenebileceğine inandır onu. Gözlerini Molke'ye dikti. Seninle Berlin'de 4 yıl birlikte çalıştık Ivan. Beni iyi tanırsın, bana güvenilebileceğini bilirsin. Bunu ona sadece sorarsa söyle. Ama her şeyden önce mektup konusunda harekete geçmesinin çok önemli olduğunu anlat. Asunsiyon'dan gelen mesajı Strasbourg'dan araştırabileceğini söyle. Kendi devlet güvenlik uzmanları Strasbourg'la istedikleri an bağlantı kurabilir. Ona Schmelz'den bahsetmemi neden istemiyorsun? Folkman başını salladı. Hiç inanmayacaktır Ivan. Bunu sen de anlıyorsun. Bunu açıklamak sadece zaman kaybı olur. Bu insanlar harekete geçmeden önce ne kadar zamanımız olduğunu bilmiyorum. Ama bugün olanlardan sonra çok beklemeyeceklerini düşünüyorum. Ya Grinzing bana inanmazsa o zaman ne olacak? Berlin'de tanıdığım başkaları da var. Onlarla konuş. Aynı şey buradaki Landesamt için de geçerli. Onlara da neler olacağını söyle. Grinzing'e anlattıklarını anlat. Gerçekten de bana inanacaklarını düşünüyor musun? Folkman başını salladı. Bilemiyorum Ivan, ama senden başka bir çarem yok. Peki sen ne yapacaksın? Kesser'in evine gideceğim. Eğer evde değilse belki de kız arkadaşını bulurum. İkisinden biri bir şeyler biliyor olmalı. Eğer ikisini evde bulamazsam Kahlberg'e giderim. Ne yapmak için? Kesser'i bulmak için. Neler olacağını, onları kimin desteklediğini biliyordur. Molke başını şiddetle salladı. Joe, kapının önündeki silahlı adamları gördün. Çok tehlikeli olacak. Adamlarımdan ikisini çağırıp yanına katmama izin ver. Kaybedecek zamanımız yok Ivan. Üstelik bu dediğin işleri daha da karıştırır. Sen sadece mektubun yerine ulaşmasını sağla. Molke içini çekti. Bir süre bir şey demeden Folkman'a baktı. Alnı ter içindeydi. Sonra başını salladı. Biliyor musun dedi. Bir daha Almanya'da böyle bir şeyin olacağına inanmazdım. Hiç inanmazdım. Biliyorum hala göçmenlerin evlerini yakan, karışıklık çıkaran çılgın aşırı gruplar var. Hitler'in doğum günlerinde Brandenburg kapısının önüne gidip gamalı haçlar altında Nazi selamı veren dazlaklar bunlar. Molke yeniden başını salladı, sigarasını tabloya nefretle bastırdı. Ama bu hayır, bu asla. Kızı düşünmemeye çalıştı ama kızın yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. 20 dakika sonra Kesser'in Leopoldstrasse'deki evinin önüne vardığında aklı hala kızla meşguldü. Kar dinmişti, arabadan inerken öfkesini dizginlemeye, Kesser ile kız arkadaşına nasıl davranacağını düşünmeye çalıştı. Çevredeki apartmanlarda ve evlerin pencerelerinde yanan mumlar görünüyordu. Şurada burada ışıkları göz kırpan Noel ağaçları vardı. Kesser'in dairesinin ışıkları sönüktü. Girişe yaklaşırken otoparkta gri Volkswagen'i de göremedi. Kesser ve kız arkadaşının evde olmadıklarını düşününce kalbi hızla çarpmaya başladı. Beretta'yı cebine sokmuş, emniyet mandalını kapatmıştı. Bu kez Ivan Molke'nin verdiği yedek anahtarları kullandı. Ön kapıdan girip ikinci kata tırmandı. Evin kapısına varmadan önce tereddüt etti. Ama 3 kere çalıp da cevap alamayınca cebindeki yedek anahtarla kapıyı kolayca açtı, içeri süzüldü. Apartman zifiri karanlıktı. Elektrik düğmesini çevirdiğinde ışık yanmadı. Sonra birden güçlü bir ışığın yandığını gördü. çılgın gibi cebindeki Beretta'yı çıkarmaya uğraşırken ensesinin kökünde keskin bir darbe hissetti. Bir an sadece kör edici bir acı hissedip kocaman bir beyazlık gördü, sonra uzaktan uzağa sesler işitti. Vücuduna yumruk yağdı, sol koluna sivri bir şey battı. Kendinden geçmek üzereyken merdivenlerden aşağıya taşındığını, dışarıya soğuk havaya çıkarıldığını hissetti. Sonra uzaktan uzağa açılıp kapanan otomobil kapıları duydu, sonunda da dar bir yere tıkıldığını anladı. Sonra o kör edici beyazlık her yeri sardı. Kendine geldiğinde arabanın farlarının ışığında ön cama düşen sileceklerin kenara ittiği kar taneciklerini gördü. Gözlerinin arkasında kusturacak kadar yoğun bir acı hissediyordu. Başını oynatmaya çalıştığında tekrar bayılacağını hissetti. Çok aşağıdaki kentin ışıklarını belli belirsiz görüyordu. Araba dik bir yamaca tırmanmaya çalışırken motorun zorlandığını duydu. Gözlerini bir yere dikip görmeye çalıştığında da kafatasının kopacak gibi ağrıdığını hissetti. Bayılmadan önce son gördüğü şey yanında oturan adamın elindeki tabancaydı. 52. ayrımın sonu. Sayfa 614.